Geçen hafta Rabbimizin gelişine hazırlık olarak ifade ettiğimiz ilk advent olarak açıklanan, geliş anlamına gelen advent sözüyle giriş yaparak ne yaptım? Rabbimizin geliş nedenini, geliş amacını, neden bir ışık olarak yeryüzüne gelmesi gerektiğini altını çizerek size bu içinde bulunduğumuz dönemin anlamını, içeriğini açıklamaya çalışmıştım. Tabii ki aslında konuyu bitirdim gibi göründü ama aslında bitirmedim. Aslında o yarım kalan kısmını da birazcık böyle paçal yaparaktan dün akşam Neufen'daydık. Yılda bir kez yapılan uluslararası, internasyonel dediğimiz uluslararası doğuş kutlaması için oradaydık ve o konuyu orada paylaştım. Rabbimizin bir ışık olarak yeryüzüne neden gelmesi gerektiğinin altını çizmiştim. Ben bugün aslında bunu devam etmek istiyorum. Yani geçen hafta bitirdiğim konuyu tamamlamak istiyorum. Bir şekilde bir parça olarak. Belki bazılarımız için sanki çift dikiş gibi olacak ama hiç öyle düşünmüyorum. Çünkü yılda bir kez de olsa bazı şeyleri sık sık duymanın da bence bir insan için gerekli olan bir şey. Gerçekten zararlı olmayacağına inanıyorum sevgili kardeşler. Şimdi demiştim ki biliyorsunuz geçen hafta özellikle bizler böyle bir kültürden gelmediğimiz için ister istemez içinde yaşamakta olduğumuz bu Aralık dönemi, İsa'nın doğuşu anlamına gelen Weihnachten dönemi diyelim, Noel dönemi. Çünkü Natalis, Latince'den geliyor bu söz. Doğum demek aslında. Noel'in anlamı doğum demek. Onun için bu doğuş bayramı bizlere pek fazla heyecan vermiyor olabilir. Çünkü bu kültürden gelmiyoruz. Ama baktığımızda demiştim hatırlarsanız, Alman kardeşler imanlı olsalar da olmasalar da hemen hemen birçoğu bunu büyük bir coşkuyla karşılıyorlar, değil mi? Evinde bakarsanız mutlaka bir mumla, ikinci advente ikinci mumla, üçüncü advente üçüncü mumla ve dördüncü advente İsa'nın gelişini 25 Aralık'ta büyük bir coşkuyla ne yapıyorlar? Kutluyorlar. Ben diyorum ki her ay değil ama Aralık ayı diğer aylar gibi olmasın demiştim. Yani bizler de bu sevinci tüm doluluğuyla yaşayalım. Ve Hacı beni pazartesi günü aradığında dedi ki o kadar bir anlam kazandı ki benim için bu pazar günü duyduğum vaaz. Eve döndüğümde, eve geldim bir baktım ki çam kurmuşlar, çam ağacını kurmuşlar. Bu bir gelenektir. Ama bunun arkasında yatan düşünce benim için önemli. Işıklar var, aydınlatma var. Biz bir çama tapmıyoruz. Oradaki ışıklara tapmıyoruz. Ama onun arkasındaki düşünce şudur. Çam ağacı her zaman yeşildir. Değil mi? Kurumaz. Her zaman yeşildir. Bu yeşil olmalı. Ben bunu yorumluyorum. Ben bunu böyle yorumluyorum. Çam ağacını. Yeşildir. Yani yaşamın simgesidir bana göre. Yaşamın simgesidir. Işıklar da o da yaşamın simgesidir. Yaşamın yaşamla birleşmesi. Yani ışıkla yaşamın birleşmesi anlamını içeriyor. Ve onun arkasındaki düşünce Rabbimizin ne amaçla yeryüzüne geldiğini bize açıklıyor. Doğru mu? Bunu bu şekilde görmek lazım. Hacı da bunu bu şekilde gördüğü için duygulanmış, önünde eğilmiş ve o ışıkların önünde Rabbe yücelik getirmiş. Ve diyor ki senin vaazın büyük bir anlam kazandı geçen hafta benim için. Şimdi bu dönemde diyor dolu dolu yaşıyorum diyor İsa'nın dünyamıza gelişini. Tabii ki bu aramızda olsaydı şimdi daha da güzel olurdu ama aramızda hacı yok. Onun için diyorum her birimiz için de bir aynı değer, aynı böyle güzellik o yaşanan duygu hepimizin yüreğinde de olsun. Ve bir ayet okumuştum sizlere Matta'dan. Matta 7. bölümden 11. ayeti okumuştum sizlere hatırlayın. Ne diyordu orada 7-11'de? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? Ve bu ayete dayalı olaraktan neyi açıkladım? Hediyenin ne anlam içerdiğini, neyi anlattığını açıklamaya çalışmıştım ve şu soruyu size yöneltmiştim. Bir kişiye hediye alırken neden alınan hediyenin doğru bir hediye olması gerekiyor diye bir soru yönelttim sizlere. Neden alınan hediyenin doğru bir hediye olması gerekiyor diye bir soru sormuştum sevgili kardeşler. Hatırlıyor musunuz ne demiştim? Bravo, uygun olması lazım. Ama şunu özellikle söylemiştim, hatırlayın. Dedim ki sevgili kardeşler, hediyenin parasal değeri ne olursa olsun, hediyenin küçüklüğü ya da büyüklüğü ne kadar olursa olsun, önemli olan içinde taşımış olduğu mesajdır dedim. Yani hediyenin, her hediyenin, verilen hediyenin içinde bir mesajı olması. Ve örnekler vermiştim. Neden örnekler vermiştim? Örneğin gülden örnek vermiştim. Ve demiştim ki biz birine gül hediye ederken neden biz renk seçiyoruz? Neden kırmızı vermemiz gerekirken bazen beyaz, bazen sarı, bazen başka renkler vermeye çalışıyoruz? Çünkü kırmızı gülün taşıdığı mesaj ile sarı gülün taşıdığı mesaj farklı mesajlar olduğunu söyledim. Doğru mu? Kırmızı sevgiyi ifade ediyor demiştim. Sarı neyi ifade ediyordu? O da dostluğu, arkadaşlığı ifade ediyordu. Ama bırakın bunun içeriğini, aynı zamanda sayısı bile bu kadar önemli. Değil mi? Çift olması, tek olması gibi gülün, sayılar olarak da çiçekçiye gittiğiniz zaman sayıyı soruyor size değil mi? Kaç tane istiyorsunuz diye. Ve bir keresinde bana hep tek söyledi. Üç mü istiyorsunuz? Altı mı istiyorsunuz? Yedi mi istiyorsunuz? Hep tek tek söyledi. Ama o tekin de bir anlamı var. Bu çift olmanın da bir anlamı var. Ben bunu burada onun detayına girmek istemiyorum. O da başlı başına bir şey. Gensheim'de toplantıda ben bunun açıklamasını orada geniş bir şekilde yapmıştım sevgili kardeşler. Ama söylemek istediğim, gelişi güzel verilmiyor hediyeler. İçinde bir mesajı var verilen hediyenin. Onun için demiştim ki Matta 2. bölüme baktığımız zaman yıldız bilimcilerde İsa'ya yaklaştıklarında 11. ayette 2. bölüm Matta 2:11'de İsa'ya yaklaştıklarında 3 ayrı hediye getirdiler. Neydi onlar? Altın, günlük ve mür. 3 tane ayrı hediye. Bunlar sıradan hediyeler miydi? Hayır dedim. Bunlar sıradan hediye değillerdi. Her bir hediyenin taşıdığı bir mesaj vardı. Altının bir mesajı vardı, günlüğün bir mesajı vardı ve mürün bir mesajı vardı sevgili kardeşler. Yine ben bunun detaylarını size açıklamıştım çok daha zaman önce. Ama ben söylemek istediğim nokta sıradan hediyeler değildi. Yıldız bilimcilerinin İsa'ya sundukları hediyeler. Demek ki hediye önemlidir ama hediyenin seçimi bence doğru olması gerekiyor. Demek ki hediyeyi anlamlı kılan hediyenin doğru bir hediye olmuş olması. Doğru mu? Bunu net bir şekilde size söyledim. Seçimi doğru olması gerekiyor. Evet. Aynı zamanda da şunun da altını önemli çizmiştim. Bazı hediyeler var ki büyüklüğü, parasal değeri hiç ama hiç önemli değildir. Bakıyorsun, baksan 10 kuruş bile değeri yok. Ama o hediyenin size verilmiş olmasının onun içinde yatan çok derin, çok içten bir anlam içeriyor olması. Hatta çocuklarımızdan örnek vermiştim size. Hatırlıyor musunuz? Benim çocuklarım, bir keresinde Gensheim'de de bunu göstermiştim. Benim çocuklarım bana bazen böyle resimler yapardı demiştim. Yasemin de yapardı bunu bol bol. Arkadan da küçük bir kalp yapardı. Yasemin diye yazardı. Hatta derdi. Şimdi hep Almanca'da dein Dain Recep, Dain şey var ya, o da Türkçesi senin demek ya, senin Yasemin. Tabii bana komik geliyordu bu. Ama orada onun ne anlam içerdiğini ben biliyordum tabii ki. Ama güzel bir şeydi. Hala gelin benim büroya, benim büroya, benim eve gelirseniz eğer sevgili kardeşler, oraya sizi çıkartacağım, bakacaksınız. Çocuklarıma ait çok şeyler var, yapıştırdım oraya. Aydın'ın da demiştim çok güzel bir otomobili vardı böyle. Bana boyadı, vermişti. Hala onu taşıyorum. Bir de kutudan yapmıştı, karton kutudan. Onu da böyle kitaplığın üzerinde tutuyorum. Çok güzel. 10 kuruş değeri yok. Kağıda yapılmış, katlayıp hediye kağıdında veriyorlardı onları. 10 kuruş değeri yok, 10 sent değeri yok. Ama içi dop dolu aslında. 10 milyon değeri var bana göre. Sevgi dolu hediyeler sevgili kardeşler. İşte düşünün demiştim. Yaklaşık 2000 yıl önce göksel tahtını bırakarak Betlehem kasabasında bir bebek olarak o ahırda, o hayvanların yattığı, konakladığı yerde, ahırda bir bebek olarak yeryüzüne gelen Rabbimiz İsa Mesih de aslında bizlere bir hediye olarak aslında bize sunuldu, bize verildi sevgili kardeşler. Ve bunu açık bir dille ifade ediyorum ki o hediye her şeyi ifade eden, her şeyi karşılayan mükemmel bir hediyeydi değerli kardeşler. Ve bu hediyeyi açıklarken 3 önemli özellik vardı değerli kardeşler. Neydi bunlar? Hediyenin büyüklüğü demiştim, değil mi, birinci olaraktan? Hediyenin kişinin ihtiyacını karşılayıp karşılamamış olması. Şimdi biz bu üçüne bir bütün olaraktan baktığımız zaman, hediyenin büyüklüğüne baktığımız zaman, hani İsa'nın bir armağan olarak bize sunulmuş olması, o hediyeye bir büyüklük açısından baktığımız zaman hangi hediyeyle karşılaştırılır onun büyüklüğü? Sonsuz büyüklükte. Ve gerçekten onun bize sunulmuş olmasının nedeni ihtiyacımızın karşılanmış olması. Şimdi hediye ne yapıyor? Verdiğin zaman aynı zamanda o hediye senin bir ihtiyacını karşılamış oluyor, değil mi? Ama baktığımız zaman Rabbimiz hediyenin parasal değerine baktığımız zaman öz kanını bizim için serpti. Var mı bu kana karşılık ödenen bir bedel? 1 milyon euro mu? 100 milyon euro mu? Ben size sormak istiyorum. Ben sana 100 milyon euro vereceğim. Senin canını almak istiyorum dediğimde, canını vermen gerekiyor dediğimde, bu 100 milyon karşılığı olaraktan canını feda eder mi? Eder misin? O 100 milyon senin çocuklarına da kalmış olsa. Bak ne kadar güzel. Ciddi söylüyorsun. Hayır. Can kadar değerli bir şey yok. Ama İsa Mesih bizim için canını feda etti. Canını feda etti. Ve ne için? Bizim ihtiyacımızı karşılamak için. Hangi ihtiyacımızı? Sonsuza dek yaşayabilmemiz için. Bu kadar basit. Demek ki bize sunulan hediye sıradan bir hediye değildi. Bütün ihtiyaçlarımızı sonsuza dek karşılayabilecek yeterlikteydi, nitelikteydi sevgili kardeşler. Onun için bugüne kadar sahip olduğumuz bütün hediyeler gelip geçici. Bir gün yok olup gitmeye mahkum. Ama Rabbimizin bize kendisini sunmuş olması yok olup giden, bozulan bir şey değil. Nedir o? Sonsuz yaşam. Bozulur mu sonsuz yaşam? Ben 34 yıldır o sonsuz yaşamın sevincini yaşıyorum. Esenliğini yaşıyorum. Rabbin yanında olmanın esenliği var benim yüreğimde. Öldükten sonra nereye gideceğimi biliyorum. Bu güzel bir duygu. Değerli kardeşler. İşte Alman kardeşlerimizin demiştim, Advent olarak ifade ettikleri bu Rabbimizin dünyamıza gelişiyle ilgili gerçek. Ne yapsın demiştim. Bu dönem içerisinde bizleri Rab'be daha çok yakınlaştırsın. Daha çok yakınlaştırsın. Ve bu şekilde ne yapmıştım? Noktalamıştım. Değil mi? Bu şekilde konuyu noktalamıştım. Kaldığım yerden devam edeceğim hızlı bir şekilde ve bugün konuyu bitireceğim. Şimdi Romalılar 6. bölümü açtığımız zaman, Romalılar 6. bölümü açtığımız zaman orada çok iyi bilinen bir ayet var. Yani bir şekilde Rabbimizin bize ne sunduğunu, ne verdiğini güzel açıklayan bir ayet. Diyor ki orada net bir şekilde Tanrı'nın armağanı diyor. Rabbimiz Mesih İsa'da nedir? Sonsuz yaşamdır. Romalılar 6 ayet 23. Tanrı'nın armağanı Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Bakın bu armağanın bir özelliğinden söz ettim size. Dedim ki bu armağan yok olup giden bir armağan değil. Ama bu armağanın bize verilmesinde bir zorlama yok sevgili kardeşler. Yani bir itme, bir zorlama söz konusu değil. Bunun da altını önemli çizmek istiyorum. Yani bu sonsuz yaşam armağanı baskıdan ya da zorlamadan dolayı değil, sevgiden kaynaklandı. Sevginin bir sonucu. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Bazen bizler birilerine hediye alıp vermek zorunda kalıyoruz. Doğru mu? Ama neden? Kendimizi zorunlu hissediyoruz bazen. Ben de çoğu zaman bazı durumlarda zorunlu hissettim. Ya bu kişi habire bana şunu şunu şunu yapıyor. Ben de bunu yapmam lazım. Çünkü o yaptı ya bana. Ben de ona bunu yapmam lazım. Bir zorunluluk altında, bir baskı altında hissediyorum bazen kendimi. Sizler de mutlaka hissettiniz. Ya bu kişiye mutlaka bir şey götürmemiz lazım. Hele bizim kültürümüzde çok daha bu. Acayip hassas bir şey. Doğru mu Özlem? Ama Rabbin bize kendisini sunmuş olması, sonucu elde ettiğimiz sonsuz armağan bir baskıdan dolayı kaynaklanmadı. Sevgiden isteye isteye. Diyor ki Yeşaya 53'te babanın gözünde oğlu ezmek hoş göründü diyor. Babanın hoşuna gitti. İsa'yı ezmesi. Onu bize kendisini sunmuş olması. Bunu anlamak mümkün değil. Bunu kavrayabilmek mümkün değil sevgili kardeşler. Onun için ben her zaman burada ifade ediyorum. Dün akşam da o ayeti okudum. Çok sevdiğim bir ayet. Bu ayeti ezberleyeceksiniz diyorum. Kalbi, kutsal kitabın kalbi. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki. Biricik oğlunu verdi. Ona iman eden mahvolmasın, yok olmasın ama ne diyor? Ebedi yani sonsuz yaşama kavuşsun. Şimdi ben bir keresinde söylemiştim sizlere. Emin olun ben bunu yapıyorum demiştim hatta sizlere. Zaman zaman yapıyorum. Hani diyor ya Tanrı dünyayı o kadar çok seviyor. Dünya sözünü atıyorum. Oraya Recep yazıyorum. Herkes lütfen Özlem oraya kendi adını yaz okur musun o ayeti? Yuhanna 3.16'yı dünya sözünü kaldırın. Oraya özlem olarak yaz. Özlem olarak düşün. Yani size onun sakıncası yok. Bakın Rabbin sözünü değiştirmiyorsunuz. Değiştirmiyorsunuz. Çünkü niye? Dünya sen yaşadığın için seni de içine aldığı için değişmiyor. Lütfen ben de kendimi o dünyanın üzerine çizdim. Recep olaraktan yazdım. Recep olaraktan yazdım. Sen de özlem olarak yaz. Sen de hatun olarak yaz, Ayşe olarak yaz, Kerstin olarak yaz. Yani zorunluluk değilsiniz, baskı altında hissetmeyin kendinizi. Ben sevgiyle bunu söylüyorum. Tamam mı? Ha, o ayeti okur musun bana şimdi?
Çünkü Tanrı Özlem'i o kadar çok sevdi ki...
Hamdolsun.
Biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
Kerstin, Almanca olarak okur musun onu? Halleluya. İstanbul. Bilmiyorum ya. Ben bu ayeti çok seviyorum. Beni kurtaran ayettir bu. 1979'da işittiğim vaazda duyduğum ayettir bu. Bu ayet beni yeniden doğmamı sağladı. 8 ayın sonunda. Ama ben buraya yazdığım zaman Recep diye o kadar bir hissettim ki yüreğimde Tanrı Recep'i o kadar çok sevdi ki. O kadar sözünü bana açıklayabilir misiniz? O kadarı. Açıklarsan bana. Açıkla Sami bana. O kadar açıklayabilir misin?
Ne? Sonsuz
Sonsuz. Sonsuz. Beni o kadar, o kadar sonsuza dek beni o kadar çok sevdi ki ben günaha düşsem de Tanrı beni seviyor. Ben hata yapsam da Tanrı beni seviyor. Geçmişte ne oldu? Hepsi geçmişte kaldı. Her şeyi bırak. Tanrı onlara bakmıyor. Tanrı benim günahımdan nefret ediyor, ayrı bir şey. Ama Recep olarak, Hatun olarak, Ayşe olarak, Özlem olarak, Yasemin, Kristina, Kerstin, Sami, Markos olarak Tanrı bizi seviyor. Tanrı bizi seviyor. Bundan daha üstün bir armağan düşünebiliyor musunuz? Daha üstün bir armağan. Bu sevgi armağanı bir özellik kazandırdı bize. Bakın, armağan aldığınız zaman sizin değerinize bir değer katmıyor aldığınız bir armağan. Birisinden bir armağan aldığınız zaman aldığınız armağan sizin değerinize bir değer katmıyor. Ama Rabbin bize kendisini sunmuş olması bir değer kattı bize. Nasıl bir değer kattı? Ne diyebiliriz? Tanrı'nın kendisini bize sunmuş olması armağan olaraktan. Bende nasıl bir değer, bana nasıl bir değer kattı? Evet, kutsalları güzel. Göz bebeği kutsalları çok güzel. Sevilmek harika. Başka? Evet, duymak istiyorum sadece. Sadece duymak istiyorum. Bakın, bize kattığı değer nedir biliyor musunuz? Tanrı'nın çocuğu olmak ne demek? Ailesine katılıyor bizi. Tanrı'nın ailesinde yerimizi alıyoruz. Değer bu. Tanrı'nın ailesine aitim ben. Tanrı'nın çocuğuyum, Tanrı'nın oğluyum, Tanrı'nın kızıyım ve Tanrı'nın ailesindeyim. Ben artık kardeşim fiziksel olarak Ali ile sahibinin çocuklarıyım ama ruhsal kapsamda benim bu dünyada annem babamdır onlar. Ama öbür tarafta benim hem annem hem babam Rabbimdir, kurtarıcım İsa Mesih'tir. Ve ben onun için ona babacığım diyebiliyorum. Abba baba. Ben ona yaklaşırken babacığım. Değil mi? Hatun da duasında babacığım diye hitap ediyor değil mi? Sevgili baba. Babacığım diyoruz ya. Abba baba. Bunun anlamı bu, tam bu. Babacığım. Ne harika bir şey. Ben bunu size kelimelerle anlatamam sevgili kardeşler. Bu kadar harika bir değer kazanıyor. Eğer bu armağan Tanrı'nın ailesine katıldığımız zaman, Tanrı'nın çocuğu olduğumuz zaman bu armağan aynı zamanda bizi Tanrı'yla barıştırıyor. Hamdolsun. Ve ne yapıyor? Sadece Tanrı'yla değil, insanı insanla, yani bizlerin insanlarla barışmamızı sağlıyor. Demek ki ben bunu açıkça söylüyorum. Benim hayatımda, burada duymuşsunuzdur benden belki birkaç kez. Benim hayatımda İki kişi vardı sevmediğim. En gıcık olduğum iki tip vardı. Hepimizin hayatında olmuştur. Hani deriz ya, uyuşamadığım. Uyuşamıyorum onlarla. Adamı görsem bir kaşık suda boğacağım. O kadar gıcık tipler. Ben de onlara göre gıcığım. Ayrı bir şey. Ben 1979'da iman ettiğimde sonunda 2-3 ay sonra onların ayağına gittim ben. Ben sizden özür diliyorum diye. Bana ne dediler biliyor musunuz? Recep sen kafayı mı yedin dediler. Bakın, insanların gözünde ben kafa yedim. Bu doğrudur. Ama Tanrı'nın gözünde olması gerekeni yaptım. Demek ki Tanrı beni kendisiyle barıştırdı ki ben onlarla barış içerisinde olmam mümkün hale geldi. Yani ben barışmadan Tanrı'yla, insanlarla barış içerisinde yaşayabilmem mümkün değil sevgili kardeşler. Onun için insanın önce Tanrı'yla barışması gerekiyor. Onun için size düşen görev nedir biliyor musunuz? O insan, Tanrı sizi barıştırdı diyor kutsal sözde. Size barıştırma görevini emanet etti. Bakın bu çok önemli. Demek ki bu dünyada olmamızın temel amacı barıştırmaktır. Sorumluluk barıştırmak. Nedir? Tanrı ile insanı barıştırmaktır. Tanrı seni görevlendiriyor bu görevde. Bu çok harika bir şey. Bunu kelimelerle anlatmam, ifade etmem mümkün değil sevgili kardeşler. Evet. Bu nedenle işte karanlık olan yürekler ışığa kavuşması gerekiyordu öncelikle. Evet, onun için kutsal sözde şu ayet vurgulanıyor. Dün de bu ayeti okumuştum. Tüm insanlığı diyor 1.9'da Yuhanna 1. bölüm 1.9. Tüm insanlığı aydınlığa kavuşturmak için dünyamıza gelen gerçek ışık. Ben şimdi ışığı düşündüğüm zaman burada benden sık sık duydunuz. Ama ben ışığı düşünmeye başladığım zaman, kafamda ışığı yormaya başladığım zaman neden kutsal kitapta ışık önde diye hep sormuşumdur kendime. Bakıyorum eski antlaşmada İsa'nın gelişiyle ilgili bir peygamberlik sözü var. Yeşaya 9. bölümde. Açıp bakabilir misiniz lütfen oraya? Yeşaya 9. bölümün ilk iki ayeti. Yeşaya 9'un ilk iki ayeti. Orada diyor ki karanlıkta yürüyen kavm büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak diyor. Bakın 730 yıl aşağı yukarı 700 yıl önce. Bu haber verilirken İsa'nın geliş haberi müjdelenirken bakın çok ilginç ışık en önde. Ve bakıyoruz o süre geçiyor çobanlara melek görünüyor. Ne diyor? Etrafını aydınlattı. Işıktan söz ediyor mu? İkinci bölüme baktığın zaman Luka 2. bölüme. Ve dedi ki melek korkmayın dedi. Işıktan insan korkar mı? Neden? Diyor ki size bir haber müjdeliyorum. Bugün Davut'un kentinde kurtarıcı Mesih doğdu. İsa Mesih. Işık olan, gerçek ışık olan dünyamıza geliyor değerli kardeşler. İşte bence bunun anlamı onun için çok önemli. Bu ışığın anlamı onun için bizim için çok önemli. Bunun fazla bir değeri yok benim için ama bunun arkasındaki değer, taşıdığı mesaj benim için sonsuz bir anlam ve önem ve değeri var sevgili kardeşler. İsa'nın kendisi de ne dedi 8. bölüm? Yuhanna 8:12'de ben dünyanın ışığıyım dedi. Doğru mu? Şimdi bakın ışığın yeryüzüne gelmiş olmasındaki temel amaç nedir? Karanlıkta olan yüreklerin ışığa kavuşmasıdır. Ve bunun sonucu nedir? Özgürlüktür. Özgürlüğün sonucu nedir? Yaşam sahibi olmak, yaşama sahip olmaktır. Bakın İsa'nın çok sevdiğim kendi ağzından çıkan sözleri var sevgili kardeşler. Orada diyor ki siz diyor gerçeği bileceksiniz. Gerçek sizi özgür edecek. Yani biz gerçek olan ışığı aldığımızda yüreğimize gerçek olan Mesih'e sahip olmuş oluyoruz. Ve o Mesih bizi ne yapıyor? Günahın köleliğinden özgürlüğe kavuşturuyor. Özgürlüğe kavuşmuş olmak demek ne demektir? Şöyle düşünün. Cezaevinde olanın birinin çıkması. Değil mi? Demek ki günaha tutsak olan Recep'in günahtan özgürlüğe kavuşması. Yani sonsuz yaşamın sahibi olması. Düşündüğüm zaman hepsi birbirine bağlantılı. Onun için Yuhanna 1:4 bu da çok önemli bir ayet. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İlk konuşmamda bunu özellikle söylemiştim. Yaşam ondaydı diyor ve yaşam insanların ışığıydı. Onun için özellikle defalarca vurguluyorum. Yaşam eşittir ışıktır, ışık eşittir yaşamdır sevgili kardeşler. Hiçbir canlı ışık olmadan varlığını sürdürebilmesi kesinlikle mümkün olamazdı değerli kardeşler. Eğer bu gerçekleşmemiş olsaydı, eğer bu gerçek olan ışık gerçek olarak yeryüzüne gelmeseydi, biz o ışığa sahip olmamış olsaydık ne olurdu? İsa Mesih yeryüzüne gelmemiş olsaydı ne olurdu? Çok şey söyleyebiliriz değil mi? Önce ne diyebiliriz mesela? Günahlarımız içerisinde yok olup giderdik derdik, değil mi? Bu doğrudur. Ama ben bunu iki noktada özetlemek istiyorum. Birincisi, gerçek anlamda Tanrı'nın kim olduğunu bilemezdik. Birinci nokta bu. Eğer İsa Mesih gelmeseydi yeryüzüne, ben Tanrı'yı tanıyamazdım. Bakın, bunu yürek doluyla söylüyorum. Hiçbir inancı ben aşağılamıyorum. Hiçbir inancı bir başka inançtan çok daha üstün tutmuyorum. Ama şunu açıkça söylüyorum. Ben İslam inancında yetişen, büyüyen bir kişi olaraktan yürek doluyla bunu sevgiyle söyleyebilirim. Benim o dönemde 79'a kadar yaşadığım o dönemde Tanrı benim için öcüydü. Onu yapma Allah seni taş yapar. Onu yapma çarpılırsın. Onu yapma ağzın yamulur. Tanrı kavramı büyük bir korkuydu benim için. Yani bana sorsanız, ya Recep sen Tanrı'yı nasıl tanıyordun? Ben annem babam aracılığıyla, öğretmenlerim aracılığıyla, hocalarımın aracılığıyla, gittiğim Kur'an kursu aracılığıyla ben gerçekten de Tanrı'dan korktum. Belki sizler sevgiyle yetiştirildiniz ailenizde, bilmiyorum. Ama ben Tanrı korkusuyla büyütüldüm. Ben yolda yürürken ekmeği gördüğüm zaman alırdım 10 defa öperdim, onu yüksek bir yere koyardım. Çünkü annem bana demişti ki oğlum ekmeğe basarsan Allah seni taş yapar. Düşünün, inanıyorsunuz çocukken buna. Çarpılırsın. Şimdi bakın, onda bir yanlış bir şey olduğunu söylemiyorum. Allah'ın nimetidir. Allah'ın verdiğini ayaklar altında ezmemek doğru bir şeydir. Ama sen kalkar da dersen ki ya onu yaparsan işte sen taş olacaksın, ağzın burnun yamulacak, korkuyorsun. Elin ayağın titriyor. Ama değerli kardeşler, 1979'da bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Kutsal kitabı okumaya başladığım zaman, ilk kilisede Yuhanna 3.16'yı duyduğum zaman, daha sonra da kutsal kitabı okumaya başladığım zaman, Tanrı'yı, Tanrı sözünü okuyarak tanımaya başladım. İsa Mesih'in kişiliğinde Tanrı'yı gördüm, Tanrı'yı. İsa Mesih'in kendisi bana Tanrı'nın kim olduğunu açıkladı. Tanrı beni her şeye rağmen seviyor, günahımdan nefret ediyor, davranışlarımdan nefret ediyor, kötü davranışlarımdan, ama Tanrı beni insan olarak seviyor. Bu güzel değil mi? Demek ki diyebilir miyim bunu gönül rahatlığıyla? Eğer İsa Mesih gelmeseydi, Tanrı'nın kim olduğunu ben tanıyamazdım. Doğru mu değil mi? Ha, demek ki İsa gelmeseydi, Tanrı'yı tanımamız, Allah'ı tanımamız mümkün olmazdı. İkincisi ne? Bu da çok çok önemli bir şey. Biz Tanrı'yla ilişki kurmamız mümkün olamazdı. Çünkü bizler günahlıyız. Tanrı kutsal. Kutsalla günahın arasındaki fark nedir biliyor musunuz? Karanlık ve ışık olarak düşünün. Tanrı ışık. Günah karanlık. Nasıl biz ulaşacağız? Mümkün değil. İşte Tanrı ne yaptı? Biz o ilişkiyi kurabilelim diye elimizden tutup Tanrı'ya götürebilecek, Allah'a götürebilecek bir kişiyi göndermesi gerekiyordu. O da biricik oğlu İsa Mesih'i. Bize gönderdi ki elimizden tutup bizi ona götürsün. Demek ki birinci nokta, Tanrı'nın kim olduğunu tanıyamazdım, bilemezdim. İkinci noktada onunla ilişki kurmam imkansız hale gelirdi. Yuhanna 1. bölümü açıyoruz. Yuhanna 1. bölüm. Özlem okuyabilecek misin onu bana? İlk 1. ayet ne diyor?
Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı.
Evet. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Kendisiydi Tanrı'nın. 14'e atlıyorsun.
Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlunun yüceliğini gördük.
Ya bu muhteşem, muhteşem bir ayet. İki tane ayet ama muhteşem iki ayet. Bunu da unutmayın. Gerçekten birbirini bağlayan iki harika ayet sevgili kardeşler. Bakın, ne harika bir şey ki Tanrı Recep'i kurtarabilmesi için İnsan olmaya karar veriyor. Şimdi diyebilirsiniz, İsa Mesih'in bir bebek olarak o yemlikte dünyaya gelmiş olması, onun Tanrı'nın kendisi olması düşüncesi hepimize çok zor gelebilir anlamakta. Ya nasıl olur bu diye. Tanrı o gökçe tahtını bırakıp bir insan kılına girip, bir insan benzeyişinde, insan özünü alıp da çıkıp yeryüzüne gelmiş olmasına biz bir anlam veremeyebiliriz değerli kardeşler. Anlamakta ben hala zorluk çekiyorum. Tanrı nasıl insan olmaya karar verir diye. Her zaman kendime sormuşumdur. Hala da sormaya devam ediyorum sevgili kardeşler. Yemlikte İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde söz olan Tanrı insan olmuştu. Tekrar söylüyorum. Yemlikte dünyaya gelen, bir bebek olarak dünyaya gelen İsa Mesih dünyaya geldiğinde söz olan Tanrı insan olmuştu. İsa'nın dünyaya gelişiyle sevgili kardeşler. Ve tüm insanlar o Tanrı'nın yüceliğini İsa Mesih aracılığıyla gördüler. Şimdi bu yüceliği anlayabilmek için belki sizi bir ayete götürmek istiyorum. Onun gerçekten de Tanrı'nın oğlu değil mi? Gerçeğini kavrayabilmek için Matta'ya götüreceğim sizi. 17. bölüme. Matta 17. bölüme götüreceğim sizi. Matta 17. bölümde ilk iki ayeti okuyabilir misiniz? Matta 17, Yakup'tan, Yuhanna'dan söz ediyor. İki öğrenciden söz ediyor orada. Petrus'tan herhalde söz ediyor. Evet. Bir oku bakalım ne diyor ilk iki ayet. Yanılma, öyle olmasa lazım. 6
gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı.
Evet. Bu nedir? Tanrı'nın oğlu mu değil mi? Tanrı'nın yüceliği mi değil mi? Bakın Tanrı'nın yüceliğini değişik şekillerde Rab kendisini açıkladı verdiği hizmette 33 yıl boyunca değerli kardeşler. Biz tabii ki son 3 yılını biliyoruz. Ama onun öncesinde 12 yaşında da tapınakta din bilginleriyle tartıştığını biliyoruz. Ama Tanrı'nın yüceliğini eminim ki bulunduğu çevresinde değişik şekillerde yansıttı Tanrı yüceliğini. Ama burada çok net bir şekilde görüyoruz ki evet İsa Mesih gerçekten de Tanrı'nın oğluydu ve evet onun özünden çıkıp dünyamıza gelmişti. Bu neyi gösteriyor bize? Tanrı'nın gerçekten de bize, biz insanlara ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Doğru mu Özlem? Ne kadar yakın? Bakın ne diyor Matta 1. bölüm 22. ayette? Matta 1 ayet 22'de diyor ki İmanuel. İmanuel ne demek? Açıklıyor. Tanrı bizimle. Demek ki İsa'nın yeryüzüne bir bebek olarak gelmiş olması Tanrı'nın bizimle birlikte olmak istediğini gösteriyor. Demek ki asıl önemli olan nedir değerli kardeşler? Demek ki asıl önemli olan Tanrı'nın biz insanlarla ilişki içerisine girmesidir. İlişki kurmak için. Bizimle iletişim kurmak için aramıza gelmesi gerekiyordu. Demek ki bu bir din mi? Hristiyanlık bir din mi? Hristiyanlık bir din değil. Ama bugün dünyada, yeryüzünde Hristiyanlık da bir Müslümanlık gibi bir din olduğunu, İslam, Hristiyanlık, bu Yahudilik, değil mi? Sayıyorlar. Bir sürü şeyler, Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık diye birçok şeyi sayıyorlar. Ama Hristiyanlık, Hristos'tan gelen söz Mesihçi demek. Mesihçi. Yani Mesih'in ardından giden. Bir din değil. Din nedir? Birçok yaptırımlarla sana yaklaşır. Bir takım kuralları yerine getirmek seni kurtarmıyor. Bakın dün akşam bunu özellikle söyledim orada Neufen'dayken. Dedim ki kiliseye düzenli bir şekilde giden biri olabilirsin. Kutsal sözü düzenli bir şekilde okuyor olabilirsin. Ama dedim ki senin diri olan Tanrı'yla, İsa Mesih'le bir ilişkin yoksa bunun hiçbir anlamı yok. Yani senin düzenli kiliseye gelmenin, kutsal kitabı düzenli okumanın, bir takım faaliyetleri kutlamanın nokta kadar önemi yok. Eğer senin doğru bir ilişki içerisinde değilsen Tanrı'yla bunun nokta kadar önemi yok değerli kardeşler. Demek ki inancımızı anlamlı kılan, ayrıcalıklı kılan nedir? Onunla kurulmuş olan ilişkidir. Şimdi insanlar İsa bedenen yaşarken onunla ilişkiye girdiler. Peki biz nasıl ilişkiye giriyoruz şu anda Tanrı'yla? Çok basit bir soru. Dua ve sözü aracılığıyla. İsa Mesih, dikkat edin. İsa Mesih o dönemde insanlarla ilişki içerisine girdi. Ya ben nasıl, İsa şu anda bedenen yok, ben nasıl ilişki kuruyorum Tanrı'yla? Beni Tanrı'ya ulaştıracak olan kişi kim? Amin, kutsal ruh. Ben gidiyorum ama size tesellici ruhu gönderiyorum. Neden gönderdi onu bize? Benim onunla olan, Mesih'le olan ilişkim devam etsin diye. Tanrı'nın ruhu bendeyse, evet, bu ayrıcalığa sahibim. Ama ben eğer kutsal ruhta yaşıyorsam, eğer ben kutsal ruhta isem, onda yaşıyorsam, onunla ilişkim sağlıklıysa, işte o zaman benim ilişkim de Tanrı'yla sağlıklıdır sevgili kardeşler. Bütün olayın özünde bu var. Bunun da altını çizmek istiyorum değerli kardeşler. Bakın ne diyor Yuhanna 1. mektupta 5. bölümde. 1. ayet. İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Ama düşüncede değil. Değil mi? Düşüncede değil. Yaşamını Mesih İsa'ya adaması gerekiyor bu kişinin. Yani Rab İsa'nın baba Tanrı'nın sunduğu İsa Mesih'i alması gerekiyor yüreğine. Mutlaka ve mutlaka. Eğer onu almadıkça, o hediyeyi almadıkça kişi, hatta dün o örneği vermiştim. Bir paket veriliyor size. O hediye güzeldir. Ama o hediye ne zaman bir anlam kazanıyor? Paketi açtığınız zaman, değil mi? Paketi açıyorsunuz, hediyeyi aldığınız zaman o bir anlam kazanıyor sizin için. Ben de eğer hediye var, İsa Mesih herkes için geldi. Herkes için hayatını feda etti. Doğru, burada biliyoruz bunu. Ama ben onu almadıkça, yani o paketi, yani yüreğimi, yürek paketini açmadıkça o hediyenin hiçbir anlamı yok sevgili kardeşler. Evet. Weihnachten, Noel, doğuş bayramı, bu kadar yaptığımız faaliyetlerin temel anlamı karanlık olan yüreklerin ışığa kavuştuğu dönemdir. Yani aslında o sevince, o esenliğe kavuştuğumuz anı kutluyoruz. Ben 1979'da bu sevince kavuştum. Ama Rab beni bağışlasın. En dolu bir şekilde ne zaman yaşıyoruz onu? Ancak bu Aralık döneminde İsa'nın doğuş bayramı dediğimiz, kutlaması dediğimiz dönemde tekrar anıyoruz, duygulanıyoruz ve yaşamaya çalışıyoruz. Aslında her gün o esenliği yaşamamız gerekiyor sevgili kardeşler. Ama bakın ne diyor, son bir ayet okuyacağım size. Filipiler 2. bölümde. Filipiler 2. 6 ve 8. ayetler. Ne diyor Özlem?
Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak kulluğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.
Bakın burada beni en fazla etkileyen nedir? Birçok sözler var ama bak diyor ki kul özünü aldı ifadesi çok etkin bana göre. Kul özünü aldı. Şimdi hakikaten az önce ifade ettiğim gibi ben bu kul özünü aldı, insan bedenine benzer bir beden aldı. Bunu ben bu zekamla anlayabilmem mümkün mü? İnsan zekası bunu anlayabilmesi, kavrayabilmesi mümkün mü? Değerli kardeşler. Şimdi bir taraftan diyoruz ki Tanrı'yı kimse görmedi. Çünkü Tanrı ruhtur, onu kimse görmez. Öbür taraftan da İsa'nın Tanrı olduğunu söylüyoruz. Değerli kardeşler bakın, birazcık düşünün. Biz İsa'nın Tanrı olduğunu söylerken onun insani bedenine Tanrı olduğunu söylemiyoruz. Onun özünün Tanrı olduğunu söylüyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bugün şöyle düşünün. Ben yüzmeyi bilen bir insanım. Yüzerim. Ondan sonra iyi ilahi söyleyemem ama yüzmesini iyi bilirim. Yüzme şeyim var. Ondan sonra yüzmenin dışında iyi bir elektrikçiyimdir. Elektrikçiliği öğrendiğim için. Ondan sonra yemek yemeyi çok severim. Ve yemek yerken de büyük bir keyif alırım ve pişirmeyi de çok severim. Yemek pişirmek bir hobidir benim için. Ama ben uyurken yemek pişirebiliyor muyum? Yüzebiliyor muyum? Demek ki o şeyler benden yok mu olup gidiyor? Hayır. Bende var o özellikler. Ama uykudayken o özelliklerim hareket halinde değil. Ama ben uyandıktan sonra tekrar yüzebiliyorum ve yemek pişirebiliyorum. Bu ne demektir? Demek ki beni ben yapan özellikler, Tanrı'yı Tanrı yapan özellikler İsa'nın özünde vardı. Onun için olmayan bir şeyden bir şey yarattı. 5000 kişiyi doğaüstü bir şekilde doyurdu. 4 kişi efendim su üzerinde yürüdü. Hadi derler ki Petrus da yürüdü. Biliyor musun? Onu bırakalım. Ama Lazar'ı diriltti. Lazar'ı. Ne demektir bu? Yaşam verdi. Yaşam sağladı. Demek ki yaşamı kim verebilir? Bir kişiye yaşamı kim verebilir? Tanrı verebilir. Peki olmayan bir şeyden bir şey yaratmak kimin özelliği? Tanrı'nın özelliği. Var mıydı İsa'da bunlar? Vardı. Ama gördük. Aynı zamanda da ağladı. Ağladı. Recep gibi ağladı. Aynı zamanda yoruldu. Aynı zamanda da uyudu diyoruz. Ama %100 de insandı. Bedeni, insan bedeni taşıyordu ama özde Tanrı'nın kendisiydi. Yani bunu şu an yani yazılı değil burada ama bir şekilde size bunu söyleme ihtiyacı duydum sevgili kardeşler. Onun için İsa'nın gerçekten yeryüzüne gelmiş olmasındaki en temel neden bizi kurtarmaktı ama aynı zamanda da bizim için hizmet etmekti. Belki bir ayete daha bakalım. Şöyle diyor Yuhanna'da 13. bölümde 4. ayet. 13. bölüm 4. ayet diyor ki İsa abasını bir yana koydu. Yani bu hizmeti anlamak açısından İsa'nın insan olduğunu yani gerçek %100 insan olduğunu açıklayan çok güzel bir bölüm bu. 13 ayet 4. İsa abasını bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Şimdi havlunun özelliği nedir? Havlu ne demek? Neyin simgesiydi havlu biliyor musunuz sevgili kardeşler? Önlük takmak. Havlu takmanın özelliği neydi? Hizmetin işaretiydi. Ve kimler kullanıyordu onu biliyor musunuz? Önlüğü ve havluyu ancak köleler kullanıyordu. Çünkü hizmetçi kölelerdi değerli kardeşler. Bu neyi gösteriyor bize? İsa yeryüzüne geldi ama hizmet edilmeye değil. hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldi. Matta 20. bölüm 28. ayette bu çok güzel söyleniyor. Diyor ki, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi. İşte Noel'in anlamı bu sevgili kardeşlerim. Hizmet eden Rab. Bu dönem bunu anımsatsın. O zaman şöyle söylüyorum. Eğer bana hizmet eden bir Rab varsa, yılda bir kez de olsa anımsayalım ki ben de başkaları için hizmet etmem lazım. Eğer ben başkaları için hizmet edersem benim esenliğim, bende olan esenlik kat kat daha yukarılara doğru çıkacak sevgili kardeşler. Evet. Ve bu ayette iki şeyi vurgulayarak noktalayacağım. Bu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldiği sözünde iki şey önde. Birincisi hizmet etmek, ikincisi vermek. İşte Tanrı'nın Recep'ten beklediği bu. İki şey var. Bir, hizmet etmek. İki, vermek. Eğer ben hizmet edersem ve başkaları için kendimi feda edersem, o zaman kavga yapmak da ortadan kalkıyor. Şimdi birisi birine bir şey fedakarlık ediyor, bir fedakarlıkta bulunuyorsa, ben eşime ya da Sami'ye diyelim, eşimden örnek vermem, Sami'ye ya da Özlem'e ya da sizden birinize fedakarlıkta bulunuyorsam, bir şey vermek istiyorsam kavga içerisinde olamam, mümkün değil. Bir şey veriyorsam size. Doğru mu? Onun için biz hizmet ettikçe, bizde olanı vermeye devam ettikçe aramızda çok fazla iniş çıkışlar da olmayacak. Ben inanıyorum sevgili kardeşler. Onun için Weihnachten eşittir hizmet etmektir. Weihnachten eşittir vermektir değerli kardeşler. Onun için son bir soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Ve şöyle diyorum sevgili kardeşler. Önümüzde bizi bekleyen yeni bir yıl var. Dün de bu soruyu sordum oradaki Neufund'daki kardeşlere. Yeni bir yıla, 2014'e farklı bir Özlem olarak, farklı bir Kerstin olarak, farklı bir Sami olarak, farklı bir Marcos İshak olarak, farklı bir Hava olarak, farklı bir Hatun olarak, farklı bir Ayşe Yasemin Kristin olarak ve farklı bir Recep olarak girmek ister miyiz? Eğelim yüreklerimizi. İhtiyacımızın ne olduğunu Rab biliyor. Eksiğimizin ne olduğunu gerekirse Rab'be soralım. Rab bize göstersin. Eksikliğimiz ne? Eksikliğimiz ne? Ve Sami duayla her zamanki gibi toplantımızı kapatır.